Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber tadında ile karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bugün sizinle Gönül teyzenin hikayesini paylaşacağım. Gönül gözüyle yatalak eşine bakan bir kadın Gönül teyze, gerçekten de fedakarlığına ben hayran kaldım. Eminim ki siz de hayran kalacaksınız. Yozgat'ta yaşayan görme engelli Gönül Elhan, 24 yıl önce dünya evine girdiği yatağa bağımlı halde yaşayan bedensel engelli eşinin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Sarıköy'de yaşayan görme engelli Gönül Elhan, yatağa bağımlı bir hayat süren eşinin her türlü ihtiyacını 24 yıldır görmeyen gözüyle ama gören gönül gözüyle karşılıyor. Sarıköy'de ikamet eden doğuştan görme engelli 43 yaşındaki Gönül Elhan, 11 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu yatağa bağımlı kalan 61 yaşındaki İlyas Elhan'la 24 yıl önce hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 4 çocuk dünyaya getiren Gönül Elhan, eşinin günlük ihtiyaçlarını gönül gözüyle karşılamaya çalışıyor. Gönül Elhan her gün sabah eşinin kahvaltısını hazırlıyor, yatağında bakımını yapıyor ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Gerçekten sevgili dinleyiciler, günümüzde evliliklere baktığımız zaman çok basit sebeplerden, ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerden ötürü evliliklerin zedelendiğini ve kavgaların çıktığını görüyoruz ama işte fedakarlıklar aslında bu evlilikleri öteye taşıyacak unsurlar. Gördüğünüz gibi burada da bir fedakarlık abidesini adeta görüyoruz. Gerçekten büyük bir fedakarlık. Görme engelli Gönül Elhan, 24 yıldır eşinin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyledi. Birbirlerine destek olarak yaşamaya çalıştıklarını belirten Gönül Elhan, ''Ben dışarıya çıkamıyorum. Eşim araba aldı, arabayı kullanamıyor. Fakat komşularımızın yardımıyla alışverişe gidiyor, evimizin ihtiyacını karşılıyor.'' dedi. Elhan, eşinin de kendisine çok destek olduğunu belirterek, ''O benim, elim, ayağım, her şeyim.'' ifadelerini kullandı. Kendisinin iki şiir kitabının bulunduğunu da anlatan Elhan şöyle konuştu. İlk kitabımdaki şiirleri ben söyledim, eşim yazdı. İkinci kitabın şiirlerini ise bir yakınımıza telefonla yazdırdım. Biner tane basılan kitabım, ilkinden biraz satış yapıldı, ikincisinden hiç satış yapılmadı. Kitapları İstanbul'a getirip yakmak istiyorum ama gönlüm de el vermiyor. İlyas Elhan ise ilkokul 4. sınıfa giderken çocuk felci geçirince yatağa bağımlı kaldığını belirterek, ''Gönül bize gelir giderdi. Birbirimizi sevdik, evlenmeye karar verdik. O zaman ailesi evlenmemize izin vermez diye eşimle kaçarak evlendik.'' dedi. İkisi kız 4 çocuklarının olduğunu ancak maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarına bakamadıklarını anlatan Elhan, ''Çocuklarımızı yuvaya verdik. Devletimiz çocuklarımızı büyüttü. Büyük kızım memur oldu. Oğlumun biri üniversite bitirdi, birisi liseyi bitirdi. Küçük kızım da lisede okuyor. Tatillerde ise yanımıza geliyorlar.'' diye konuştu. Birbirlerinin eksikliklerini tamamladıklarını aktaran Elhan, 3 ayda bir aldıkları engelli maaşlarından başka gelirlerinin olmadığını belirtti. Evet sevgili dinleyiciler, gerçekten fedakarlık denince akla gelecek ilk örneklerden bir tanesi olarak ortaya koyabiliriz. Gerçekten fedakarlık abidesi bir çift, birbirimiz için çabalıyoruz cümlesi de zaten bu etkileyiciliği ortaya koyuyor ve birbirleri için çabalarlarken de bu çabaları fedakarlık yolunda yapıyorlar diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, 2017 yılının en sinir bozucu ya da en eğlenceli şeylerinden birisi kesinlikle stres şartlarıydı. Bir dönem oldu ki sokaklarda, okullarda, evlerde, arabalarda, her yerde karşılaştığımız insanların elinde stres çarkı vardı ve hatta stres çarkı modern tesbih olarak adlandırılıyordu ve tesbihin tahtını yıkacağı söyleniyordu. O nevi bir şekilde patladı, bir anda popüler oldu. Uzmanlar ardı ardına açıklamalar yaptı. Kimisi stres çarkının çocuklar için faydalı olduğunu söyledi, kimisi stres çarkının zararlı olduğunu söyledi. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, İngiltere'de stres çarkı okullarda yasaklandı, çocukların dikkatini dağıttığı gerekçesiyle. Sonrasında popülerliğini ise yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Aslında basit bir icattı. Yani 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edilen bir şeydi stres şarkı. Ama o zamanlar o kadar rağbet görmedi. Sonrasında ise işte 2015'li yıllarda tekrardan dünyada popüler olmaya başladı. 2017'nin başlarındaysa, yani bu yılın başlarındaysa Türkiye'de popüler olmaya başladı ve o popülaritesini ise yavaş yavaş kaybetti. Yani hızlı tüketim malzemeleri gibi bir an patladı. Hatta o kadar hızlı patladı ki işte tesbihin tahtını yıkacak sloganlarıyla patladı. İşte stres çarkı tesbihin yerine geçecek şeklinde açıklamalar yapıldı. Herkesin elindeydi stres çarkı ama o popülaritesini kaybetmesini ama stres çarkı bu popülaritesinden ötürü farklı bir tüketim cihazına çevrildi ve bu kadar büyük bir pazar olan stres çarkını fırsat bilen üreticiler stres çarkının telefonunu yaptılar. Hong Kong merkezli bir firma olan Shilly International'ın ürettiği stres çarkı şeklindeki telefon aslında bir süredir satılıyormuş sevgili dinleyiciler. Bir Reddit kullanıcısının geçtiğimiz ay bu telefonla ilgili gönderisi sonrasında bu satıştan tüm dünyanın haberi oldu. Telefon görüntü olarak stres çarkına benziyor sevgili dinleyiciler. İlginç telefon 1.4 inç ekranıyla 32 MB dahili hafızasıyla dikkat çekiyor. SD kartta da hafızası 8 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Stres çarkına benzeyen bu ilginç telefon 6 farklı renkte satılıyor. Telefonda tarayıcı ve Bluetooth bağlantısı bulunuyor. Bu model şu an için sadece Hindistan'da satılıyor ve fiyatı ise oldukça uygun. Fiyatı sadece $20. Evet, Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama gelirse herhalde $20'lık fiyatıyla oldukça dikkat çekici. Tabii vergilerle bu ne kadar olur bilemiyorum ama olsa olsa en fazla $70-80 olsun fiyatıyla oldukça rağbet göreceğe benziyor. Hem stres çarkı ilgisi olanlar bir yandan da telefonu stres çarkına çevirmiş olacaklar. Bilemiyorum Türkiye'de tutar mı tutmaz mı, zaman bunu gösterecek tabii ki Türkiye'ye gelirse stres çarkı telefonu. Sevgili dinleyiciler, son dönemde, son yıllarda telefonlarımızın akıllanmasıyla birlikte adeta her şeyimizi telefonla halletmeye başladık. Mailimizi, mesajımızı telefonla gönderiyoruz, internetten haberlere telefondan bakıyoruz, hava durumuna telefondan bakıyoruz, eşimizle, dostumuzla telefonla konuşuyoruz. Yani birçok aletin, bilgisayarın, tabletin, mektubun, şunun bunun, pek çok aletin yaptığı iş artık telefonla tek başına yapabiliyoruz. Ama şöyle bir de bir risk, yani kolaylığın yanında bir risk de getiriyor bu telefonlar, akıllı telefonlar. Boyun ağrısını beraberinde getiriyor sevgili dinleyiciler. Son yıllarda evde, sokakta, toplu taşıma araçlarında pek çok kişinin ilk boş anında telefonunu eline alarak vakit geçirmeye başladığı hepimizin gözlemlediği bir şeydir sevgili dinleyiciler. Türk insanı günde ortalama 70 kez cep telefonuna bakıyor. Ancak elimizden düşürmediğimiz bu cihazlar boyun ve sırt sağlığımızı tehdit ediyor. Cep telefonu kullanırken sabit pozisyonda aşağı doğru bakmaktan ve konuşurken boynumuzu bir yana eğmekten dolayı omurgaya binen yük artıyor. Saatlerce bu şekilde cep telefonu kullanan kişilerde zamanla baş ve boyun çevresinde artan ağrı ve kas spazmları ortaya çıkıyor ve bu da günlük yaşamı olumsuz olarak etkiliyor. Telefonları bu şekilde, yani dengesiz bir şekilde kullanmak, yani vücut dengesini bozucu şekilde kullanmak sadece ağrıya değil sürekli yorgunluk ve mutsuzluğa da neden oluyor sevgili dinleyiciler. Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanırken uzun süre yanlış postürde kaldığımızda başın öne doğru eğilmesiyle omurgaya binen yük artarak boyun omurları, küçük eklemleri ve çevre bağ yapıları zorlanıyor. Boyun ve sırt çevresi kaslarda artan strese bağlı olarak kas spazmları, kas dengesizliği, sevikal disklerde bozulma, ilerleyen durumlarda boyun fıtıkları, baş ağrısı, kulak çınlamaları, kollarda, ellerde artan uyuşma ve karıncalanma, dirseklerde tendinit, el kaslarında yorulma, baş parmakta tendinit, tetik parmak ve zamanla omurgamızda yapısal bozukluğa yol açan postural bozukluklar görülebiliyor. Postural stres olarak tanımlanan bu durum en sık ergenlik çağı çocuklarımızda tehdit oluşturuyor. Gençler teknoloji bağımlısı olarak yetişirken edindikleri yanlış postural alışkanlıklar ve yarattığı sağlık sorunları erişkin yaşamlarında artarak devam ediyor, sürekli bir yorgunluk ve mutsuzluk hali oluşturuyor. Yanlış duruş alışkanlıklarının yarattığı boyun ve sırtı açığa çıkan ağrıları ve postural bozuklukları ortadan kaldırmak için kişinin günlük iş ve yaşam alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. Doğru postürle omurgaya dengeli yük aktarılarak kas spazmı ve ağrı ortadan kalkabilir. Peki sevgili dinleyiciler, bu akıllı cihazları kullanırken, akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları kullanırken boyun ve sırt sağlığımız için nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle cep telefonu ve bilgisayar gibi iletişim araçlarını kullanırken yanlış duruşun farkında olup sık sık yanlış duruş düzeltilmeli. Uzun süre boynu öne veya bir yana doğru eğerek telefon kullanılmamalı, kulaklık tercih edilmeli. Sokakta yürürken baş öne eğik cep telefonuna bakmak ve mesajlaşmak dikkatimizi dağıtarak dengemizi bozar ve düşmelere neden olabilir. Sabit duruş halinde bu aktiviteler gerçekleştirilmeli. Büro, ofis gibi bir ortamda çalışıyorsanız cep telefonu yerine masaüstü bilgisayarı tercih etmeliyiz. Kişiye özel tasarlanmış ergonomik masa ve bilgisayarlar kullanılmalı. Boyun ve sırt sağlığımız için düzenli olarak boyun ve sırt kaslarını esnetme ve güçlendirmeye yönelik postür egzersizleri ve solunum egzersizleri yapılmalı. Omuz, dirsek ve el çevresinde tendon ezilmelerini önlemek için düzenli olarak el ve kol kaslarına esneklik ve güçlendirme egzersizleri yapılmalı. Cep telefonu araç içerisinde zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalı, kulaklık tercih edilmeli. Boyun ve sırt kaslarını aşırı zorlayacak sportif aktiviteler yapılmamalı, aşırı ağırlık kaldırılmamalı. Geçmeyen ağrılarda mutlaka doktora başvurulmalı, uzmanın önereceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları önemli bir şekilde dikkate alınmalı sevgili dinleyiciler. Akıllı telefonların zaman kaybı gibi bir sıkıntısı var. İçeriğinde barındırdığı oyunlar, farklı farklı unsurlarla zaman kaybı gibi bir negatif bir yönü var. Ama onun dışında radyasyon gibi bir sıkıntısı da var. Ve onun dışında da biraz önce bahsettiğimiz boyun ağrısı ve daha birçok bedensel sıkıntıya da kapı aralayabiliyor. O yüzden boyun ve sırt sağlığımız için telefon ve akıllı cihazları kullanırken boyun ve sırt sağlığımız için dikkat etmemiz gereken maddeleri zikrettik. O maddeleri elimizden geldiğince uygulayalım diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Türk tasarımı olan Slot isimli yeni nesil anahtarlar hem daha pratik hem daha kullanışlı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor. Şimdi Slot anahtar nedir, nasıl icat edilmiş, kimin icadı, onu paylaşacağız sizinle. Dört anahtarı birden bünyesinde barındırabilen Slot sadece ev anahtarlığı için tasarlandı. Anahtar şıngırtısına son vermesi, ceplerin ve çantaların delinmesini önlemesi hem de şık tasarımıyla müşterilerin ilgisini çeken Slot anahtarlar 25 liradan satılıyor. Ürünün Türk tasarımı olması ise vatandaşları şaşırtan bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, bir dikdörtgen metal ya da plastik var. İçerisinde 4 tane başlık var. O başlıklar anahtarların arka kısımları, yani o yuvarlak kısımları kesilerek birer çubuk olarak anahtarlar bırakılıyor ve o 4 çubuk o slot dediğimiz dikdörtgenin içine yerleştiriliyor ve böylelikle çok küçük bir alanda 4 tane anahtarı kullanabiliyorsunuz. Eskişehir'de 25 yıldır çilingir olarak görev yapan Soner Altın, slot anahtarların 10 yıldan beri piyasada olduğunu ancak yeni yeni keşfedilmeye başlandığını kaydetti. Ürünü geleceğin anahtarı olarak tanımlayan Altın, öncelikle bu Türk tasarımıdır, Çin malı mı diye merak edenler oluyor. Türk tasarımı. Anahtarı kullanması daha kolay, daha rahat, taşıması da kolay. Bayların cebini, bayanların da çantasını delmiyor. Bu nedenle kullanışlı bir anahtar. Üzerinde renkli boncukları var, bu nedenle anahtarları ayırt edebiliyorsunuz. Bir anahtarla 4 anahtar sığdırabiliyor, sadece ev anahtarları için tasarlanmış bir ürün. Kısa süre içinde daha sık bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum şeklinde konuştu. Ürünün kulaktan kulağa yayıldığını ve kısa sürede vatandaşların ilgi odağı olduğunu vurgulayan Soner Altın, bunun Türk tasarımı olduğunu duyunca şaşırıyorlar. Anahtarın yaptığı görevi yapıyor mu diye sorular oluyor. Evet, gayet güzel yapıyor. Bunları az sayıda çilingirde bulmak mümkün. Çok yaygın değil. Biz bir müşterimize yaptığımız zaman bir müşterinin 3 müşteri daha getirdiğini gördük. Halktan hep olumlu geri dönüşler aldık. Yaptıran herkes memnun kaldı. Eşime de yaptırayım, çocuğuma da yaptırayım diye hep geri dönüşler oldu. İfadelerini kullandı diyor çilingir Soner Altın slot anahtarlarla ilgili. Gerçekten aslında pratik bir çözüm. Hani çok fazla düşünce gerektirmeyen bir icat ama baktığımız zaman çok pratik bir şey. Bir dikdörtgen, onun içerisinde 4 tane anahtar, arka tarafında o yuvarlak kısımları kesilmiş ve daha da daraltılmış bir alanda, aslında küçük bir alanda 4 anahtarı barındırabiliyorsunuz ve kaydırma sistemi sayesinde anahtarları çıkarıp içine sokabildiğiniz için eşyanızı, cebinizi, çantanızı da yırtmıyor. Dolayısıyla çok pratik bir ürün olmuş. Türk tasarımı slot diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Üsküdar'da Çamlıca bölgesinde yapılan ve tamamlandığında Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camisi'ni bitimine az kaldı ve bu bitimi heyecanla bekliyoruz. Gerçekten İstanbul'un birçok noktasına görülebilecek büyüklükte ve ihtişamlı bir cami olacak. Osmanlı Selçuklu mimari tarzıyla günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde nanoteknolojik bir ürünle paslanmaz çelikten hazırlanan hatla da cami mimarisinde bir ilke imza atıldı sevgili dinleyiciler. Haşr suresinin son 2 ayetinin yer aldığı 870 parçadan meydana gelen hat ana kubbedeki yerini aldı. Süleymaniye Camisi'ndeki küplerden esinlenilerek ana kubbeye açılan 221 delikle de cami akustiğinde literatüre geçecek bir uygulama yapıldı. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olmaya aday Osmanlı Selçuklu mimari tarzıyla günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde nanoteknolojik bir ürünle paslanmaz çelikten hazırlanan hatta cami mimarisinde bir ilke imza atıldı. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 2012 yılında düzenlenen yarışmada ikincilik ödülüne layık görülen iki projeden biri olan Bahar Mızrak ve Hayriye Gül Totu'nun projesini çizdiği Çamlıca Camisi'nin inşaat çalışmaları Üsküdar Sefa Tepesi'ndeki 57.500 metrekarelik alanda devam ediyor. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin %90'ı tamamlandı. Cami projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol ve tünel inşaatları da devam ediyor. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk yaptığı açıklamada cami inşaatının %90'lık bölümünün tamamlandığını, inşaat sahasında 300, İstanbul içinde ve dışındaki atölyelerde 700 kişilik insan gücü, 50 kişilik teknik ekibin koordinasyonunda bu projeyi hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi. Cami inşaatında ana kubbenin yazısının ve desenlerinin tamamlandığını, bu yazı ve desenlerin çok özel olduğunu vurgulayan Külünk, bir ilki başardık. Yazımız klasik yazma tekniğinden öte nanoteknolojik bir ürünle paslanmaz çelikten yapıldı. Yazı 870 parçadan meydana geliyor. Desenlerimiz de bir o kadar o parçadan oluşuyor. Bunların hepsinin montajı yapıldı ve ana kubbedeki yerini aldı. Süsleme işlerimiz, hat eserlerimiz devam ediyor. Bir inşaatın ince işleriyle ilgili tüm çalışmalar hızlı şekilde sürüyor dedi. minarelerin, alemlerinin, külahlarının ve boyalarının bitirildiğini anlatan külünk, ana kubbenin tamamlandığını, diğer kubbelerin kurşunlama çalışmalarının bitmek üzere olduğunu, avludaki kaplama ve şadırvan çalışmalarının sürdüğünü, avlu kubbelerinin iç desenlerinin yapıldığını kaydetti. Külünk, sosyal donatı alanları olan müze, kütüphane, sanat galerisi bölümleriyle ilgili proje çalışmalarının bittiğini, imalatlarının başlayacağını söyledi. Caminin kubbesine ne yazılacağı konusunu hattatlar ve proje yönetmenleriyle tartıştıklarını anlatan Külünk, ana kubbe birliği simgelesin dedik ve Haşr suresinin son iki ayetinden istifade ederek Allah'ın güzel isimlerinden 16'sını bir araya getirdik. Böylece ana kubbemizdeki yazı ortaya çıktı, ortada lafzayı celal var. Lale deseninden hareketle süslemeler yaptık, lale de tasavvufta Allah'ı simgeleyen bir figür diye konuştu. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin akustiği için kubbeye koyduğu 256 küpten yola çıkarak ana kubbeye 221 delik delerek akustik literatürüne geçecek bir iş yaptıklarını anlatan Külünk, cami akustiğine ciddi faydaları olan bir çalışma. Ses mühendislerimiz bunu tespit etti ve uyguladı bilgisini verdi. Kadın zanaatkarların desenleri çizdiğini, ahşap ustalarının kapıları sedeflediğini, tesisat, elektrik işlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Külünk, planımız önümüzdeki senenin ilk yarısında ibadete açmak. Burada bizim dışımızda bizi de ilgilendiren çevre düzenlemeleri, yol çalışmaları gibi işler yapılıyor. Bunların eş zamanlı bitmesiyle biz de camimizi önümüzdeki senenin ilk yarısında ibadete açacağız dedi. Sevgili dinleyiciler, görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasında rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camisi, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor. O büyüklükleri, o rakamsal büyüklükleri sizinle paylaşalım. İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camisi'nin 3 şerefeli 4 minaresi Malazgirt zaferine ithafen 107,1 metre. 2 şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr suresinin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı. Kubbeyi taşıyan kemerlerin altına da Fetih suresi 220 metrelik bir alana yazılacak. Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor sevgili dinleyiciler. Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapısı büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Taş kapının avlunun içine bakan kısmında Kasas suresinin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Âl-i İmrân suresinin 132-136. ayetleri işlendi. Çamlıca Camii, halı serili alanında 25 bin, avluda 12 500, dış avluda 22 500 olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 kişinin cenaze namazı kılınabilecek. Çamlıca Camisi, ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3500 metrekarelik sanat galerisi, 3000 metrekarelik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor. Sevgili dinleyiciler, gerçekten ihtişamlı bir cami olacak ki zaten %90'ı bitmiş durumda. Şu an dışarıdan baktığımız zaman İstanbul'un birçok noktasından tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle, tüm ihtişamıyla görülebiliyor. Bitince daha da güzel olacaktır ki buna eminim. İnşallah tez zamanda biter ve tez zamanda biz de O ihtişamlı camide, o güzel ve büyük camide, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinde namaz kılmaya nail oluruz diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, haber tadındaya Yeni Şafak gazetesinden Kemal Öztürk'ün Bizim Kuşakla Gençler Arasındaki Fark makalesiyle devam ediyoruz. Kuşak çatışması oluşması için taraflar arasında ne kadar yaş farkı olması gerekir sizce? Baba-oğul üzerinden bakarsak 20-25 yaş farkından bahsedebiliriz. Bizim zamanımızda böyleydi. Peki ya şimdi? Geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki oğlum, 19 yaşındaki kardeşi için "Onların kuşağı çok farklı, bazen anlayamıyoruz" dedi. Şaşırdım kaldım. Aralarında sadece 4 yaş var. Oğlum biraz abartıyor diyelim. Ancak kuşak farkının eskiden olduğu gibi 20-25 yaş farkıyla oluşmadığı kesin. Farkın kısa zaman dilimlerine inmesinin en önemli nedeni teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen iletişim şeklidir. Her şeyi hızlandıran, her şeyi yakınlaştıran ve her şeyi ulaşılabilir yapan dijital devrim, ilk olarak çocuklarını değil, 45 yaş üstü olgunları yedi. Sanırım benim kuşağımla çocuklarımızın kuşağı arasında kapanmaz ve geçilmez bir uçurum oluştu. Kişisel olarak bu uçurumun oluşmaması için bir çaba içindeyim uzun zamandır. Teknolojiyi çok yakından takip ettiğim gibi sürekli gençlerle buluşup konuşuyorum. Bir de gençlerin kullandığı programları zaman zaman kullanıyorum. Geçenlerde Snapchat'te beni küpeli, piercingli gösteren efektli bir fotoyu kızıma gönderdim, şaşırıp kaldı. Fotonun tuhaflığına değil, benim Snapchat kullanıyor olmama. O programları kullansak da, öğrensek de onların güldüğü şeylerin bize komik gelmemesini değiştiremiyoruz. Bakış açımız, olayı anlama biçimimiz çok başka. 24 yaşındaki yeğenimle yaşadığım çok ilginç olay, gençlerle aramızdaki şaşırtıcı farkı bir daha gösterdi bana. Yeğenim, kendi iki küçük yeğeniyle oynarken bir saat içinde yorulduğunu söyledi. Sonra da şunu sordu. "Oysa sen benim yaşımdayken 5 yeğeninle birlikte saatlerce oynardın ama yorulmazdın. Nasıl oluyor bu?" Aslında benim 24 yaşındaki halimle yeğenimin şu andaki hali fiziksel olarak aynı. Yorulmasına neden olan şey fiziksel sorun değil yani. Ancak benim zihnimi yoran etkenlerle yeğenimin zihnini yoran etkenler arasında çok fark var. Yorulmasına neden olan şey genç yeğenimin zihin yorgunluğuydu. Nedeni şu, gözümüzün okuduğu ya da gördüğü her şey beyinde bir işleme neden olur. Evlerimizdeki eşya ne kadar çoksa, ne kadar çeşitli renkteyse zihin aslında o kadar çok yorulur. Yeğenim her gün Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube programlarını kullanıyor. Ayrıca günlük gazeteler, haber sitelerini de takip ediyor. Onun zihni tüm bu okuduklarıyla meşgul olunca bunun neden olduğu bir zihin yorgunluğu ve ilgi dağınıklığı meydana geliyor. Çocuklarla oynamadaki yorgunluğun sebebi bu aslında. Birçoğumuz gençlerin tembel olduğunu, sürekli yattığını, uzandığını söyleyip eleştiriyor. Aslında tembel değil, yorgunlar. Aslında ilgisiz, dağınık değil, zihinleri sürekli sosyal medyada, internette takılı kaldığı için iletişimde zorluk yaşıyorlar. Yeğenim enerji olarak, fiziksel olarak normal ancak zihinsel olarak yorgun. Bu da onun odaklanmasında, uzun süreli performans isteyen faaliyetler yapmasında sorunlara neden oluyor. Bunu görüp gençleri tembel ve beceriksiz diye suçlamak yanlış olur. Ama bunun bir sorun olduğu bilinmeli ve çözüm için çaba sarf etmeliyiz. Yeni kuşakla ilgili ciddi bilimsel verilere ihtiyacımız var aslında. Dijital devrimin çocukları onlar. Bu çocukları ciddi biçimde tanıdığımız kanaatinde değilim. Uzmanların ön ayak olduğu, her yönüyle onları anlayacak araştırmalara, anketlere, saha çalışmalarına ihtiyaç var. Kuşaklar arasındaki uçurumu kapatmanın en önemli yolu onları iyi tanımaktan geçer. Benim gibi ara sıra Snapchat'e takılıp komik foto gönderip ne yaptıklarına bakmakla olmuyor sadece. Ponçik deyince bunun küfür olmadığını, iltifat olduğunu da anlamak lazım diyor Kemal Öztürk Yeni Şafak gazetesindeki Bizim Kuşakla Gençler Arasındaki Fark makalesinde sevgili dinleyiciler. Ve bu makaleyle birlikte haber tadından nihayetine geldik sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevindirmesi ve sevdirmesi temennisiyle, güzelliklerin sizi bulması temennisiyle, Allah'a emanet olunuz. Hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın.